Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 14. Ayrım. Bu hazin ziyaretten bir hafta sonraki pazar günü annem, anneannem, Suat ve Sabahat teyzelerimle sürü halinde okula gittik. Peşimdeki kalabalıktan rahatsızlık duyuyordum ama hiçbirine gelmemeleri için itiraz edemedim. Annemle anneannemin gelmemesi zaten söz konusu olamazdı. Sabahat teyzem okulda çalıştığı için yol yordan biliyordu. Bir sorun çıkarsa, mesela anneannem benim yatacağım yatakta önceki yıl yatan kızın hasta filan olduğunu öğrenecek olursa, bir hadise çıkmadan duruma el koyacaktı. Suat teyzem okul ayakkabılarımı ve okul çantamı almış, bana değişik renklerde iki kazak bir de hırka örmüştü. Allah'tan nenem dedemin ölümünden beri evden dışarı çıkmadığından peşimize takılmaya kalkışmamıştı. Sabahat teyzem okula varınca hepimizin önüne düştü, sınıflara açılan uzun koridorlardan geçerek yatakhanelerin olduğu yere geldik. Benim yatakhanem Sage Hill denen binanın en üst katındaydı ama hayal ettiğimden farklı bir yerdi. Bir kere ranza yoktu. Koskocaman bir alan, ortasından enlemesine boydan boya dolaplarla ikiye bölünmüş, her dolabın yanına bir somya konmuştu. Ön tarafa dolanınca geniş pencerelerden boğazı ve karşı yakanın selviler, çınarlar arasındaki kırmızı kiremitli ahşap köşklerini gördük. Benim yatağım pencereli tarafta, ortalardaydı. Koşup dolabımı açtım. İçinde giyinip soyunabileceğim genişlikte bir alan, yan duvarlarında askılıklar vardı, tuvalet masası vazifesi de gören rafın üzerinde büyük bir ayna asılıydı. Anneannem valizimden eliyle diktiği fistolu örtüleri çıkardı. Teyzelerim çarşaflarımı yayıp yatağımı yapmaya başladılar. Annem dolabımın içini düzenledi. Beyaz pikem yatağıma serilirken yanımdaki yatağın sahibi geldi. ''Aa, ben tanıyordum bu kızı. Şükriye bu. Şükriye ile ilkokulda aynı sınıfta ama başka şubelerdeydik.'' Yakın arkadaşım olmasa da tanıdık bir yüzle karşılaşınca çok sevindim. Yaşasın, onun da benim gibi göğüsleri henüz dümdüzdü. Aynı yatakhaneyi paylaşacağım kızlar birer ikişer sükun ediyorlardı. Hepsi orta bir veya orta iki öğrencileriydiler. İkişer yıl hazırlık sınıfı da okumuş olduklarından birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Karşılaştıkça sevinç çığlıkları atıyorlar, sarılıp öpüşüyorlar, birbirlerine hemen tatil maceralarını anlatmaya başlıyorlardı. İki yeni kız, Şükriye ve ben, sürünün içindeki kara koyunlar gibi kenarda kalmış, hüzünlü bakışlarla onları seyrediyorduk. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra bizimkiler gitmeye hazırlandılar. Onlarla birlikte aşağı inip yokuşun başına kadar yürüdüm. Birazdan yokuşu inmeye başladıklarında yalnız kalacaktım. Yapayalnız. Hayatımda ilk kez evimden, ailemden uzakta uyuyacaktım. Evet, Sabahat teyzem yarın okulda olacaktı. Annem ve anneannem cumartesi günü beni eve çıkarmaya geleceklerdi. Ama cumartesiye kadar tam 7 uzun gün vardı. Allak bullaktı yüzüm. Çocuk mahzun oldu. İlk defa ayrılıyor evinden dedi Suat teyzem. Hiç de değil. Her yaz anneannesiyle İstanbul'a gelen o değil mi teyze dedi annem. Aynı şey mi ilahi sitare dedi anneannem. Bak Ayşe'cim Sabahat teyzenin ofisini gösterdim sana. Bir isteğin olursa doğru ona gidersin. Benim ofisim Marble Hall'de. Ortaokul öğrencilerinin Marble Hall'a gelmesi yasaktır abla ama inan bana hiçbir ihtiyacı olmayacak Ayşe'nin. O akıllı bir kız meselelerini kendi halledebilir dedi Sabahat teyzem. Böylece istediğim anda teyzemin yanına koşamayacağımı da öğrenmiş oldum. Renk vermedim ama içim büsbütün karardı. Ailemin kadınları çok uzun bir yolculuğa çıkıyormuşum gibi beni defalarca sarılıp öptükten sonra yokuşu inmeye başladılar. Ağlamaklı suratımla onlar dönemecin ardında gözden kayboluncaya kadar arkalarından baktım. Sonra ağır adımlarla iki yanı menekşeli beton yolu tırmanıp devasa binaya girdim. Akşam yemeği 7.30'daydı. Daha yemeğe çok vardı. Bu yüzden yatakhaneye gitmeyip okulu keşfe çıktım. Teyzem bir ara bana bodrum katındaki yemekhanenin karşısında İçlerinde reçel, bal gibi kahvaltılıklarımızın muhafaza edildiği, kapakları kilitli teneke kutularımızın dizildiği rafı göstermişti. Anneannemin kutuma bisküvi ve çikolata koyduğuna emindim. Kutunun anahtarı cebimdeydi. Aşağı kata indim, mavi kutumu buldum, yanılmamışım. İçi çikolata ve bisküvi doluydu. Çikolatamı yiyerek koridor boyunca ters istikamete yürüdüm ve geniş bir hole geldim. Holde bir pimpon masası duruyordu. Toprakla aynı seviyede açılmış küçük pencereden sızan gün ışığı ince uzun bir huzme halinde loş holdeki bu masaya vuruyordu. Masanın yanında durup koridora doğru baktım. Ben tanıyordum bu mekanı. Daha önceden gördüğüme emindim ama ne zaman? Ne zaman? Hatırlayınca ürperdim. Dedemin öldüğü gece gördüğüm rüyadaki yerdeydim. Çok iyi hatırlıyordum. Ben bu masanın kenarına ilişmiştim. Dedem karşımdaki koridordan bembeyaz geceliğiyle gelmiş bana, Ayşe Sultan, hayatın boyunca hep çok çalışacaksın. Ama bundan hiç gocunma, Allah çalışanları sever demişti. Sesi kulaklarımdaydı. Koridorun ucunda dedemin yine belirmesini beklerken uzakta bir hareketlenme oldu. İçimde bir titreme hissettim. Dedemin yerine birkaç kız yürüyordu bana doğru. Aralarında konuşup gülüşerek. Ayşe diye bağırdı içlerinden biri. İnanmıyordum. Sen de mi geldin buraya? Hangi sınıftasın? Alev'di. Benim Leman öğretmenimin sınıfında 5 yıl birlikte okuduğum sevgili arkadaşım Alev. İçimdeki yalnızlık duygusu o an uçtu gitti. Hep birlikte benim yatakhaneme gittik. Hava kararmıştı. Ben yerini bilemediğim için lambayı yakamadım. Arkadaki yatakları dolanıp benim yattığım ön bölüme geldik. Aman Allah'ım bu ne? Bu nasıl bir şey böyle? Karşı yakada tek tük ışıklar yanmış, tepelerin ardından yükselen Eylül mehtabı boğazın üzerine boydan boya bir altın kuşak gibi düşmüştü. Ben ki adadaki evden ne müthiş mehtap ve deniz manzaraları seyretmiştim o güne kadar, yine de nutkum tutuldu. Hayatımda gördüğüm en güzel gece manzarası yatağımın tam karşısındaydı. Pencereye sırf benim için asılmış muhteşem bir tablo gibiydi. Bir yıl boyunca şafak gökyüzünü ve denizi pembeyle turuncunun tüm tonlarına boyayarak tam karşımda sökecek, ay karşımda yükselecek, boğazın rengi saat be saat açık maviden griye, mora, laciverte penceremin önünde değişecekti. Alevi bulduğum an duyduğum mutluluğa, şimdi de penceremdeki doğaya duyduğum inanılmaz hayranlık ekleniyordu. Ne şanslı bir kızdım ben. Ne güzel bir yere gelmiştim. Varsın sınıftaki kızlar tepemden baksın. Varsın ben ekmek tahtası gibiyken onlar sütyen taksın. Ben doğru yerdeydim. Ait olduğum okuldaydım. Burada kalmam için dedemin ve babamın söyledikleri gibi çok çalışmam gerekiyordu. Evet, çok çalışacaktım. Ne gerekiyorsa onu yapacaktım. Yeter ki bu okulda 7 yıl daha mezun olana kadar kalayım. Ömür boyu sürecek arkadaşlıklar. Sabah 7.30'da zil sesiyle uyandık. Biz yeni gelen kızlar yerlerimizden fırlarken eski öğrenciler tembel kediler gibi gerinerek yataklarında kaldılar. Siz kalkmayacak mısınız diye sordum sağ yanımdaki yatakta yatan kıza. Şimdi muslukların ve tuvaletlerin başı çok kalabalıktır. Bekle biraz dedi Süreyya. Ama benim beklemeye tahammülüm yoktu. Heyecandan ölmek üzereydim. Bir türlü uyku tutmamış, geceyi şafak sökene kadar gözüm açık geçirmiştim. Belirsizliklerle, ilklerle dolu bir dönem başlıyordu hayatımda. Arkadaşlarım kimler olacaktı? Tarih, coğrafya, Türkçe dışında tüm dersleri İngilizce okuyacaktık. İngilizcem bir sürü dersi anlamama yeterli gelecek miydi? Yoksa kös kös geri mi dönecektim eski okuluma? Yanıtını bilemediğim sorular kafamın içinde çalkalanıp duruyordu. Yerimde duramıyordum. Sabunumu ve diş fırçamı kapıp hemen banyoya koştum. Muslukların ve tuvaletlerin hepsi doluydu ama kızlar muslukların önünde oyalanmıyorlardı. Kuyruk çabuk ilerliyordu. O sabah beyaz gömleğimin üzerine lacivert üniformamı ve bordo ceketimi ilk kez giydim. Saçlarımı at kuyruğu yaptım. Ayaklarımda beyaz şoset çoraplarım, siyah bağcıklı ayakkabılarım, kahvaltıya indim. Benim gibi giyinmiş kızların arasına karıştım ve onların cıvıltılarıyla çınlayan yemekhanede ekmeğime reçel sürerken tüm sorunların üstesinden gelmeye bir kez daha karar verdim. Ben artık bir kolejliydim ve yeni kimliğimi çok sevmiştim. Orta kısmın dershaneleri bulunduğumuz binada değil, bahçenin sol tarafında Bingham Hall'di adını taşıyan bir başka binadaydı. Üniformalı kızların peşine takılıp gittiğim Bingham Hall'de orta bir sınıfının hangi katta olduğunu sorunca herkes bana güldü. Meğer bugüne kadar alışmış olduğum gibi tek bir sınıfım olmayacakmış. Bu okulda öğrencilerin değil, derslerin sınıfları vardı. Örneğin matematik dersi kuzey yönüne bakan buz gibi soğuk bir odada veriliyordu. Biyoloji sınıfında kara tahtanın yanında bir iskelet, kaslardan ibaret bir insan bedeni ve camlı dolabın içinde kalp, böbrek gibi organların modelleri vardı. Duvarda ise sürüngen hayvanları ve bitkileri ayrıntılarıyla gösteren resimler asılıydı. Kimya sınıfı küçük bir laboratuvar gibiydi. Hepimizin önündeki tezgahlarda küçük birer ocak, cam şişeler, pompalar, huniler, ölçekler bulunuyordu. Müzik sınıfında ise piyano ve diğer müzik aletleri. Biz duvar boyunca uzanan raflardan gerekli kitap ve defterlerimizi alıp değişik katlardaki sınıflarımıza girip çıkıyorduk. Kısacık teneffüslerde bahçeye çıkmaya vakit yoktu. Bir sınıftan ötekine anca yetişiyorduk. Kolejdeki ilk yılımda önceden tanıdığım Alev'le Şükriye'nin yanı sıra birçok yeni arkadaş edindim. Yatakhanede sağ yanımda yatan Süreyya Barutçu, bir yatak ötemdeki Esin Sadıkoğlu, okuldaki ilk günümde edindiğim arkadaşlarımdı. Ankara'dayken nefret ettiğim Emine ile o yıl aynı yatakhanede yatamadık ama 2 yıl sonra aynı odaya düşünce ayrılmaz iki arkadaş olduk. Yine benim gibi Ankara Koleji'nden gelen Ertem Betil Kender, ayrıca Gönül Gökdoğan, Işıl Erim Önalp, Sirel Savaşeri, Bilge Taşçıoğlu Emeç ve Rengin Pakel Bayraktaroğlu, İpek Erdem Ongun, o yıl aynı sıraları paylaştığım ve hayat boyu görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarım olacaklardı. Okuldaki ilk haftalarımda başka yatakhanelerde yatmamıza rağmen Sevgi, Nur, İffet ve ben bir dörtlü oluşturduk. Derslerden sonra iki elimiz kanda olsa 4 kişi birbirimize yapışıp kollarımızı arkadan çaprazlayıp kenetleyerek platoyu en az bir kere dönerdik. İffet'le aynı şubedeydik ve matematiği bir türlü kavrayamayan iki mankafa olarak kader birliği etmiştik. Oysa Nur ve Sevgi zeka eşikleri ve dolayısıyla notları çok yüksek kızlardı. Nitekim her ikisi de Amerika'daki üniversitelerde yıllarca profesörlük yaptılar. Benimse rakamlarla aramda bir duvar vardı. Babamın tabiriyle kafamın matematiğe ait bölümüne bir kilit vurup anahtarını denize fırlatmıştım. Buna karşın İngilizcem sınıf ortalamasının üzerindeydi. Tarih dersine özel bir ilgim vardı. Türkçe ve edebiyat hocalarımın kanaatleri ise benim ileride mutlaka bir yazar olacağım yönündeydi. Şiir okunan bir evde büyüdüğüm için şiir dinlemeyi severdim. Ailemin tüm fertlerinin ağzında çeşitli mısralar dolaşırdı. Hele annem, herhalde sesi güzel olmadığı için şarkı söylemek yerine gün boyu Türkçe ve İngilizce şiirler okurdu. Okula başlamadan önce kulak dolgunluğuyla büyümüş de küçülmüş gibi Dream of the Ancient Mariner'den birkaç mısra tekrarlayabilir. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı. Suları beklerdi bir peri kızı. Alnından öperken akşam yıldızı. Kainat aşkınla meftundur sandım diye başlayarak Rıza Tevfik'i sonuna kadar okuyabilirdim bu yüzden. Bu kimin şiiridir, ne anlatıyor diye soracak olsalar bilemezdim, o başka. Bu bilinçsiz birikime orta bir de Halis Ergeneli Hoca'nın öğrencisi olmanın avantajı eklendi. Aruz vezni, hece vezni, kafiye yerli yerine oturdu. Sonraki yıllarda Vildan Hoca'nın yönlendirmesiyle tasavvuf felsefesine, Yunus'a ve halk ozanlarına merak saracaktım. Okuma sevgim ise önce babamın bana her gece yatmadan önce Almanca okuduğu Küçük Tavşan'ın maceralarıyla başlamış, Hüviyet Hanım'ın Almanca'dan Türkçe'ye çevirdiği Andersen'den masallarla gelişmiş, kolejin ilk yılında İngilizce dersinde okuduğumuz Dickens romanları özellikle de David Copperfield sayesinde tutku haline gelmişti. Hocamız Miss Willets, David Copperfield'i her karakteri ona yakıştırdığı ses tonuyla bir tiyatro sahnesindeymiş gibi canlandırarak okurdu. Gel de dinleme. İple çekerdim İngilizce derslerini. Yazma becerimi kesinlikle bu okuldaki hocalarıma borçluyum. Yeteneğimi hemen fark edip Türkçe öğretmenimiz Rüveyda Hanım başta olmak üzere beni nasıl da yüreklendirmişlerdi. Miss D'nin sınıfında George Eliot'un Silas Marner'ını okumuştuk mesela. Miss D'nin kitabı bitirip üzerine tartıştıktan sonra bizden okuduğumuz roman konusunda bir kompozisyon yazmamızı istemişti. Bu kitap bize ne ifade ediyordu, ne anlatıyordu? Hocamız her öğrencinin kitaptan kendine göre bir başka ders veya duygu çıkarmasını bekliyordu. Bir sonraki dersine Miss D'in düzeltmelerini yaptığı kompozisyonlarımızla geldi. 22 kişilik sınıfta size sadece bir kişinin kağıdını okuyacağım kızlar dedi. Çünkü sadece bir arkadaşınızınki okunmaya değer. Dinleyin ve bir fikir nasıl geliştirilir, kompozisyon nasıl yazılır görün. Eline kompozisyonlardan birini alıp okumaya başladı. Kimimiz dinliyor, kimimiz dinler gibi yapıyorduk. Ben dinleyenlerin arasındaydım. Okudukları nedense hiç yabancı gelmiyordu. Kompozisyonunun bana ait olabileceği umuduna ancak kompozisyonun sonuna doğru kapıldım. Mistik'in okumasını bitirince bu yazının sahibi yanıma gelsin dedi. Benden çıt çıkmadı. Ya başka biri de benim yazdıklarıma benzer bir şeyler yazmışsa? Kulin, neden yanıma gelmiyorsun? Bunu sen yazmadın mı yoksa? Bacaklarım titreyerek, kalbim çarparak hocanın yanına yürüdüm. Arkadaşınızı alkışlayın ve bir dahaki sefere siz de onun gibi yazmaya gayret edin dedi Mistik'in. O anı şu güne kadar en ufak ayrıntısıyla hatırladığıma göre acaba Mistik'in yanında gururla dikilirken mi karar vermiştim yazar olmaya? Dersin sonunda sınıftan çıkarken Marusya Ksido yanıma geldi. Marusya, koleje girerken benimle aynı sınava katılan ve sınavı birincilikle kazanan Rus asıllı arkadaşımızdı. Sınıfın en çalışkanları dahi hadlerini bilir, ancak onun arkasında sıralanırlardı. Ben sana matematik öğretirsem, sen de bana kompozisyon yazmasını öğretir misin diye sordu. Ben Marusya'ya bir şey öğreteceğim. Yanlış duyduğumu zannettim, ısrar etti. Öğretemem Marusya dedim samimiyetle. Çünkü nasıl yazdığımı ben de bilmiyorum. İçimden gelenleri kaleme döküyorum. Bunun bir formülü, bir denklemi yok, inan bana. Merdivenlerde bir sonraki derse koştururken yüzümde kocaman bir gülümseme vardı. HBB, affedersiniz, her boku bilir diye isim taktığımız Marusya, benden kompozisyon dersi istediğine göre demek ben gerçekten yetenekliydim. Yazar olmalıydım ben, yazar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 121. Devamı 15. ayrımda.